Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 3 Temmuz 2020 Cuma. Hepinize hayırlı cumalar, hepinize güzel günler. Şimdiden de güzel hafta sonları diliyorum eğer bugün dinliyorsanız. Onun dışında bir zamanda dinliyorsanız da hepinizin günü, akşamı, sabahı, öğleni güzel ve mutlu geçsin inşallah. Şimdi bugün için aslında bir bölüm çekmek yoktu aklımda. Bir son birkaç gündür yurt dışında yaşam konusuna girmiştik ve bu konudan da devam etmeyi düşünüyorum. Yani pazartesi günü büyük ihtimalle, pazartesi olmazsa en kötü ihtimalle salı günü o konuya devam edeceğim. Ama bugün şu an gündemde olan bu kadına şiddet konusu hakkında konuşmak istedim. Bunu konuşmak istememin temel sebebi de Twitter'da gördüğüm ve beni inanılmaz derecede rahatsız eden yorumlar, rahatsız eden yaklaşımlar. Kadına şiddete hayır, evet doğru bir slogan, kadına şiddet tabii ki olmamalı. Ama kadına şiddete hayır derken asıl yardıma ihtiyacı olan insanları unutup da saçma sapan gereksiz müfrit olaylara takılıp kalmak, bu bana biraz haksızlık gibi geliyor. Hani bu konuda tepkimi de koydum birkaç yerde, Twitter'da cevap verdim, mesaj attım insanlara ve gelen cevaplar beni daha da sinirlendirdi, daha da kızdırdı. Onun için aslına bakarsanız normalde takılmayacak bir konu ama en azından aklımdakileri bir sizinle paylaşmak istedim. Siz de benimle paylaşırsanız doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum ya da sizin bu konudaki fikirlerinizi bana iletirseniz hani bu konu hakkında güzel bir diyalog kurabiliriz diye tahmin ediyorum. Öncelikle bu konu nereden benim gündemime düştü? Şimdi bu Twitter hesabını ben daha bir hafta bile olmadı herhalde açılı. Sadece kendi podcastımda hani size devam bahsediyorum. Ben karşılıklı diyalog kurabileceğimiz interaktif bir sohbet olsun istiyorum bu. Hani sizinle iletişime geçebilmek amaçlı açmıştım ben bu Twitter hesabımı. Buraya da kimleri ekliyorum? İlk başta tabii ki podcast sahiplerini ekliyorum. Yani benim gibi böyle amatör olarak çeken insanları ekliyorum. Onların kayıtlarına bakıyorum. Hani neyi ben eksik yapıyorum, neyi fazla yapıyorum ya da hani onlardan öğrenebileceğim bir şey var mı diye. Bir de tabii ki profesyonel podcast sahiplerini de takip ediyorum. Ne bileyim bir Serdar Kuzuloğlu gibi, İmanuel Tostoyevski gibi, bunları zaten ben size daha önceden söylemiştim. Yani bunları sadece bir şeyler öğrenmek için değil, aynı zamanda hani takdir ettiğim, sevdiğim insanlar. Hani bu konuda kendilerini geliştirmiş, hani herkesin takip etmesi, hani feyiz alması gereken kişiler. Şimdi bunları takip edince de Twitter'ın şöyle bir özelliği varmış, ben onu bilmiyordum. Hani sen bunları takip ediyorsun, bunlarla beraber takip edebileceğin şöyle bir grup var, hepsini beraber eklemek ister misin diye bir seçenek geldi. Ben de ekle anasını satayım dedim. Yani zaten eklediğim, takip ettiğim kimse yok. Haber siteleri var. Hani bakarsanız benim takip ettiğim kişilere. Tabii ki ekle dedim. Ondan sonra galiba Ekşi Sözlüğün kurucusuymuş. Sedat Kapanoğlu diye bir adamı da eklemiş. Yani ben daha önceden hiç tanımıyordum. Hani adam bildiğiniz like makinesi. Önüne gelen her şeyi likelayan bir adam. Yani hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Hani kendi fikri yokmuş gibi. Pozitif de olsa, negatif de olsa, manalı da olsa, manasız da olsa her şeyi likelayan bir adam. Hani bir tane daha kadının bir tweetini likelamış. Kadın işte şeyden bahsediyor. Size nasıl yazılımcı olduğumu anlatayım diye böyle bir yazı dizisi yapmış. Benim de ilgimi çekti. Okumaya başladım. Yani okuyorum, inanılmaz da böyle destek almış insanlar, yihu arkandayız, işte sen başardın, başarırsın, yaparsın, edersin, ama kadın yazdıkları arasında enteresan hiçbir şey yok. Hani baktığınızda Türkiye'de evet gerçekten kadınların eğitimiyle ilgili ciddi bir problem var. Hatta bu şiddet olayları bile hani bir tarafına baktığınızda oraya yaslanıyor. Neden? Çünkü kadınlar yeterince eğitilmediği için ya da iş güç sahibi olamadıkları için bazı sistematik şiddete bazen göz yummak zorunda kalıyorlar. Ama bu hanımefendinin tweetlerine baktığımda hanımefendi hayatı boyunca hemen hemen hiçbir zorluk yaşamamış. Yani en azından o tweetlerde öyle bir şey görünmüyor. Hani gayet güzel, istediği bir bölüme gitmiş, istediği bölümde istediği gibi işler yapmış, istediği bölümden çıktıktan sonra istediği gibi bir iş bulmuş. Hanımefendinin tek derdi hani bunları yaparken birkaç kişi burun kıvırmış, göz devirmiş, onun yerine onun yanında erkek olan bireye yönelmişler. Ona hitap etmek yerine erkek olana hitap etmişler. Ona rağmen bu kadın buralara gelmiş. Hani ben de buna dedim ki yani ya çok alıngansınız ya da çok siliksiniz, yani her şeyin size özel yapıldığını düşünüyorsanız ve Allah'ım Allah'ım arkasından ne empati yoksunu olduğum kaldı, ne hınzır olduğum kaldı. hani saçma sapan böyle insanlardan da bir destek anlayamadım, anlam da veremedim. Gerçi genel olarak zaten dikkatimi çekiyor. Özellikle Türkiye'de artık insanlar hiç düşünmüyor. Hani her tepki düşüncesizce verilen bir tepki. Agresif tepkiler de öyle. Hani herhangi bir insanın sokakta, trafikte bir şey söylüyorsunuz. Düşünmeden, ne dediğinizi anlamadan ya da niye söylediğinizi bile anlamadan paldır küldür ne diyorsun sen diye çıkıp dayılanmaya kalkıyor. Ya da bir kadına herhangi bir şey söylüyorsunuz. Hiç düşünmeden sen bir kadına nasıl böyle konuşursun, nasıl böyle bir şey söylersin, böyle insanlar ayağa kalkıyor. Hani bu dikkatimi çektiği için açıkçası böyle bir sinirlenmedim değil. Hani insanların bakış açısına sinirleniyorum. Yoksa kadın tabii ki istediğini yazabilir, yani kendi Twitter'ı, kendini istediği gibi acındırabilir vesaire. Ha, ben de kendi yorumumu yaptım, o kadar. Arkasından ertesi günü de neydi şeyin adı, Ozan Güven'in bir olayı çıkmış. Yani ben açıkçası böyle magazin haberlerini hiç takip etmiyorum neredeyse Türkiye'de, ama bu timeline'ıma düşünce ben de gördüm, galiba eşini mi kız arkadaşını mı, hani birisini darp etmiş herhalde. Hani benim çok önemsemediğim bir olaydı açıkçası. Ama arkasından bir tane şey, Melis Alphan mıydı? Bir saniye ona bakayım şuradan. Bir tane yazarmış Türkiye'de. Yani genelde böyle feminist yazarları da ben takip etmiyorum. Çünkü çok şey olmuyorlar. Objektif olmuyorlar ya da belli bir mantık üzerinde yazmıyorlar ya da konuşmuyorlar. Evet, Melis Alphan isimli bir tane bayan. O bir tweet atmış. Demiş ki Ozan Güven'le bundan sonra çalışacak yapım şirketleri, yönetmenler, oyuncular, senaristler hepsi suçu ortaktır. Hani bu benim dikkatimi çekti. Neden? Çünkü saçma geldi. Birincisi adam şu an suçlu olduğunu ilan eden herhangi bir yargılaması yok ki. Olsa bile umurumda değil. Hani dövmüş olsun, suçlu olmuş olsun. Olay benim gözümün önünde cereyan etmiş olsun. Hani o kadar emin olayım ben konudan. Hani gene bu adamı linç ettirebilecek bir durum yok ortada. Hani Türkiye'de gerçekten ciddi bir şiddet problemi var. Sadece kadına değil, genel anlamda bir şiddet problemi var. Kadına bu çok daha fazla. Neden? Çünkü kadın erkeğe nazaran daha korunmasız. Hani hem fiziksel olarak daha korunmasız, hem de sosyolojik açıdan, hani erkek kadar kendisine yatırım yapılmadığı için, bir erkek kadar eğitimine önem verilmediği için ya da eğitim olmasa bile bir erkek gibi çocukluğunda bir yere çırak verilip de ilelebet kendi yaşamını kazanacak şekilde bir profesyonel meslek sahibi olması düşünülmediği, planlanılmadığı için kadın erkekten daha savunmasız. Evet, Türkiye'de bir kadına şiddet problemi var, ama bu o şiddet probleminin bir göstergesi, sonucu değil. Bu olayın tamamıyla uzağında bir şey. Hani bunun için bu İmmanuel Tostoyevski'nin böyle tweetlerinde bahsettiğim mind mapping yöntemini kullanayım dedim açıkçası. Bir de kendim adına da hani bu mind mappingle bir şey anlatmak için de bir pratik yapmak amaçlı. Şimdi açıklamaları da böyle şey yapacağım. Ekleyeceğim bir mind mapping, ne deniyorsa artık buna, bir mind map oluşturdum. Yani baktığınızda evet, kadına şiddet diye bir problem var, ama baktığınızda Türkiye'de genel bir şiddet problemi var. Yani şimdi bu şiddeti biz ikiye ayırırsak ne olabilir? Bu bir, diyebiliriz ki münferit şiddet. Hani herhangi bir zamanda, herhangi bir anda, herhangi bir kişinin başına gelebilecek olan bir şiddet. Bir de sistematik şiddet var. İşte Türkiye'deki asıl problem olan, hani kadınların devamlı bir şiddete maruz bırakıldığı, o şiddetin içerisinden çıkmalarının engellendiği, bir nevi hapsedildiği bir şiddet var. E şimdi bakıyorum, münferit şiddet, yani bu Ozan Güven'in olayı münferit şiddetten başka bir şey değil. Bu erkeğe de yapılabilecek olan bir şey, çocuğun da başına gelebilecek olan bir şey, hayvanların da başına gelebilecek olan bir şey bu. Hani bunun sebebi normal insan doğası. Hani her birimiz böyle bir şeyle devamlı karşılaşıyoruz. Normal iki arkadaş bile konuşurken tartışmaya başlıyorlar, ya da ne bileyim, normal bir sevgililer tartışmaya başlıyorlar, biri birini itiyor, onu itiyor vesaire. Ailelerin içerisinde oluyor, baba oğul tartışmaya çalışırken işte babası çat diye bir tane tokat atıveriyor çocuğuna. Hani bu münferit şiddet, bu planlanmamış, sistematik olarak devamlı tekerrür etmeyen, öyle anlık gelişmiş olan bir şey. Tehlike boyutuna baktığınızda bunun tehlike boyutu çok mu yüksek? Değil, çok düşük. Hani bu tarz bir şiddet genelde cinayetle sonuçlanmıyor. Yani bu karşılıklı iki kişinin tartışırken sinirlerine hakim olamayıp birbirlerine uyguladıkları bir şiddet. Hani bunu engelleme şansımız var mı? Belki hatırlarsınız, yıllar önce Tom Cruise'un Minority Report, azınlık raporu diye bir tane filmi vardı. Suçları daha oluşmadan evvel mesela cinayetlerde cinayet işleyebileceğine kanaat getirilen kişi tutuklanıyordu. Daha suçu işlemeden. Hani böyle bir şey yapma şansınız varsa evet, bunu engelleme şansınız var. Hani tartışma çıktığı anda ve herkesin başında da bir polis dikebiliyorsanız ya da bir şekilde anlayabiliyorsanız, hani adam daha tokata atmadan ya da karşısının boynuna sarılmadan gelip adamı tutuklayıp gönderebilirsiniz. Böyle bir şansınız var mı? Yok. Olsa bile o filmde yani bir basit bir tokat için vesaire bu kullanılmıyordu. Yani cinayet işleyecek olan insan için mesela cinayet işlemeden alıp götürüyor. E bu olmazsa nasıl peki o zaman engellenebilir? Yani caydırıcı cezalarla engellenebilir. Beyan esaslı cezalarla, işte kadını biraz daha korumak açısından. Hani somut bir delil olmasa bile kadının beyanı esas alınarak bir şey yapılabilir. Ya da hepsinden önemlisi ve Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş toplumlarda bunun nasıl engellendiği. Daha iyi eğitilmiş bireylerle engellenebilir. Yani çocukluktan itibaren nesiller boyunca insanlara şiddetin kötü olduğu ve şiddetle bir yere varamayacaklarını anlatırsanız ancak bunu engelleyebilirsiniz. Ozan Güven'in olayı bu. Hani eşiyle ya da kız arkadaşıyla bir tartışmaya girmişler. Karşılıklı birbirlerine darp etmişler herhalde. Hani bu açıkçası Ozan Güven'i taşlayıp, linç edip, İşte ne bileyim tecrit edip, işte kimse çalışmasın, kimse iş vermesin, onlar da suç ortak oluyor, bu adamlar açlıktan ölsün, bitsin, gebersin denilecek bir pozisyon değil. Bu herkesin her gün yaşadığı münferit bir olay. Eğer siz gerçekten hassassanız ve kadına şiddet hakkında konuşmak istiyorsanız olayın sistematik şiddet boyutuna bakalım. Neden? Çünkü sistematik şiddette tehlike çok yüksek. Niye? Çünkü genelde bunlar cinayetle sonuçlanıyor. Ya cinayetle sonuçlanıyor ya da köle olarak hapsedilmiş, ömrünün sonuna kadar bir yerde tutulmuş, bastırılmış bir kadınla sonuçlanıyor. Hani bu sistematik şiddet nasıl oluyor? Genelde aile içlerinde mesela erkeğin kadına uyguladığı devamlı dayak, devamlı bir hakaret, kadının birey olmasının engellenmesi, kadının gördüğü kötü muameleden sonra kocasından ayrılmasının, boşanmasının engellenmesi ve kadının hiçbir şekilde şartlarını düzeltilmeyerek ve korunmayarak ilelebet bu şiddete maruz bırakılması. Ve de denk geldi, bugün T24'te o haber linkini de şimdi koyayım. Bir tane bu sistematik şiddeti çok güzel örnek olabilecek olan bir haber vardı. Semine Eğlence isimli bir bayan. Eşinden görmüş olduğu şiddet. Kadın 23 yıl boyunca eşinden şiddet görmüş hemen hemen her gün. Ondan sonra boşanmak istemiş, hatta galiba boşanmış, hatırlayamadım şimdi. Ona rağmen ondan sonra eşi kaçırmış, kadını tekrar eziyet etmiş, işkence yapmış. Sonra tutuklanmış galiba kadın, ilk başta hiç tutuklanmamış bile. Ama ondan sonra kadın galiba sosyal medyada sesini duyurmuş, sonra tutuklanmış. Tutuklanmasına rağmen hemen ertesi gün salıverilmiş vesaire. Salıverildiği gibi de arayıp da annene, çocuğunu aramış. Annene söyle ya ölecek ya geri gelecek. Bu işte tamamıyla bir sistematik şiddet. Neden? Burada bir fareyi kapana kıstırır gibi kadını bir yere kıstırıyorsunuz. Kadını mutsuz ediyorsunuz, kadını dövüyorsunuz, kadını yani köle olarak kullanıyorsunuz neredeyse. Ve kadının çıkmasını da engelliyorsunuz. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Birincisi psikopat bir kişilik. Başka bir şey değil yani. Aklı başında mantıklı bir insan böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Demek ki kendisinde böyle bir hak görüyor. İkincisi cehalet. Hani okuyup da bunu yapanlar da var ama okumak cehaleti alan bir şey değil bence. Yani okumak, eğitimli olmak değil bu olay. İnsanın nasıl söyleyeyim, sosyolojik cehaleti bu. Yani öyle bir toplumda yetişmiş ve o cehaleti hala üzerinden atamamış. Yani eğitimli bir cahil de olabilir bu. Yani bu davada bilemiyorum. Çok detaylarını bilmiyorum. Ve en önemli konu ne? Kanunların ve adaletin kişiyi koruyamaması. Hani bu kadını kanunlar ve adalet koruyamamış ve koruyamıyor. Kadın hala kendisini koruyacak bir şey arıyor. Burada işte tehlike boyutu çok yüksek. Neden? Çünkü Türkiye'de bu hepimizin bildiği ya benimsin ya toprağın mantığı işliyor burada. Hani kadın ya o eziyete razı olacak ya da ölecek. Bu engellenebilir mi? hani tamamen engellemek imkansız ama kısmen engellenebilir. Yani diğerinden çok daha kolay engellenebilir. Neden? Çünkü diğeri münferi şiddeti. Diğerinde bir psikopat tip yok ortada. Diğerinde herhangi iki insanın tartışırken birbirine uygulamış olduğu bir şiddetten bahsediyorduk. Ama burada ortada bir psikopat var. Burada ortada psikopatik bir düşünce var. Hani eğer siz bunu engelleyebilirseniz ya da bunu kontrol altında tutabilirseniz bunu engellemesi daha kolay. Hani bunu engellemenin en kolay yöntemi ne? Boşanma ve ayrılma. Bu çok basit. Boşanabiliyorsanız ve hayatlarınızı birbirinden ayırabiliyorsanız olay bitti gitti. Hani o anda yaşadığınız şiddet olayı yanınıza. Kâr kalır yanlış kelime oldu da. Yani yaşadığınız şiddet olayını unuttuktan sonra sizin hayatınızda size zorluk çıkaracak başka bir şey kalmıyor. Ama maalesef böyle durumlarda genelde boşanma ya da ayrılma bir sonuç olmuyor. Neden? Hani bu psikopat insanlar ya boşanmalarına razı gelmiyorlar, boşanmak istemiyorlar ya da boşansalar bile peşlerini bırakmıyorlar. Onların peşinden takibe devam ediyorlar, yeni hayat kurmalarını engelliyorlar, ne bileyim iş yerinde taciz ediyorlar, bir şekilde onlardan ayrılmıyorlar. Ve böyle bir durumda ne gerekiyor? Hani devletin buna müdahale etmesi gerekiyor ya da güçlü bir şey, bireyin müdahale etmesi gerekiyor. Adil bir adalet sağlanması gerekiyor. Ya da boşanamama durumu. Hani bunu da bir boşanamama sayabiliriz. Bazı kadınlar da hiç boşanamıyorlar. Yani hem eziyet görüyorlar hem işkence görüyorlar. Ama boşanamıyorlar, ayrılamıyorlar. Neden? Birincisi maddi yetersizlikten dolayı. Hani boşandıklarında kendilerine ya da çocuklarına hayatlarını idame ettirebilecek bir maddiyat sağlayamayacaklarından korkuyorlar. İkincisi aile ve toplum baskısı. Hani bu insanlar ailelerinden utanıyorlar, çekiniyorlar. Ya da Türkiye'deki işte namus kavramı hani... Sen onun namussun, sen bizim namusumuzsun. İşte boşandım, bitti gitti. Yani ailesine dönme şansı da yok. Ya da toplum içerisinde bakılacağı göz. Ya da can korkusu. Hani biraz önce bahsettiğimiz ya benimsin ya toprağın. Hani ayrılırsan seni öldürürüm. Hani bunları engelleyebilirseniz bu sistematik şiddeti engellemek mümkün. Maddi yetersizlik engellenebilir mi? Tabii ki engellenebilir. Yani sonuçta başınızda muazzam bir devlet var. Yani... 3-5 bin tane kadının ya da 30 bin 50 bin tane kadının maddi külfeti bir devlet için devede kulak. Hani devlet aslında böyle sistematik şiddete, sistematik işkenceye maruz kalan kadınlara maddi destek sağlayabilir. Aile ve toplum baskısı engellenebilir mi? Tamam, aile ve toplumu komple eğitip de o insanı kabullenecek bir boyuta getiremezsiniz. Ama kadını o aile ve toplumdan izole edebilirsiniz. Yani kadını o aile ve toplumu mecbur bırakmazsınız. Eşinden ayrıldıktan sonra sığınabileceği sığınma evleri yaratırsınız. Bu sığınma evlerinde kadınlara meslek öğretebilirsiniz. Onların bir birey olarak hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz. Ya da bu can korkusu engellenebilir mi? Tabii ki engellenebilir. Yani kadına koruma verebilirsiniz, devlet olarak arkasında durabilirsiniz, kadına silah verebilirsiniz. Hani her toplum için doğru değil bu ve yani bu tartışılır. Ya ben şu an çok afaki konuşuyorum. Hani silah karşıtı bir insanım açıkçası. Kimsenin silah sahibi olmasını istemiyorum. Ama baktığınızda bu bir ihtimallerden birisi midir? Evet, mesela kadının kendini koruması açısından ruhsatlı bir silah da verebilirsiniz kadına. Ya da ne bileyim kadının eşini işte psikopatik bir kişilik gösteriyorsa daha bir şey yapmadan bile cezalandırabilirsiniz. İşte kadına ölüm tehdidinde bulunmuşsa, takıntılı bir psikolojik durum sergiliyorsa, kadına daha önceden şiddet göstermiş ise, hani kadına dokunması, iletişim kurması halinde bile hapsedecek şekilde kadını bu şekilde de koruyabilirsiniz. Hani bunların hepsinin es geçilip, düşünsenize yani bu kadar komplike, kompleks ve tehlikeli bir durum görmezden gelinip, hani sadece her insanın kadın olmasına da gerek yok. Erkek erkeğe de bu şiddet olabilir. Ya da çocuk çocuğa da bu şiddet olabilir. Her insanın kendi hayatında yaşayabileceği bir duruma takılıp kalmak ve bunun için bir linç kampanyası başlatmak bana doğru gelmiyor. Türkiye'de kadına şiddetle ilgili bir problem var mı? Var. Türkiye'de şiddetle ilgili bir problem var mı? Var. Evet, sadece kadına değil erkeğe de öyle. Ben Türkiye'den neden çıktım? Çünkü kendim de açıkçası bundan huzursuzdum. Yani... İstanbul'da minibüs yolu diye bir yer var. Herhangi bir minibüsün önüne kırmızıyı deneyin bakalım şeyinizi, direksiyonunuzu. Anda levyeli adamlar iniyor. Türkiye'de genel bir şiddet problemi var. Türkiye'de genel şiddet probleminin sebebi ne? Bireylerin iyi eğitilmemesi mi? Evet, Türkiye'de bir eğitim problemi de var. İyi eğitilmemiş olsa bile bu adamı engelleyebilecek bir kolluk gücümüz yok mu bizim? maalesef yok. Türkiye'de bir polis var ama ne işe yaradığı belli değil. Yani hükümetin kuklası ve maşası olmak dışında ben şu ana kadar yaptıkları herhangi bir şey görmedim. Dolayısıyla Türkiye'de bir içişleri problemi de var. Hani bir güvenlik problemi de var. Hani Türkiye'nin problemleri çok yüksek. Bu problemlerin hepsini düşünüp ya tamam bu bunun ufacık bir parçası, oraya başladık mı sonuna kadar gelemeyiz, hepsini boş verelim mi demek lazım? Yanlış, tabii ki değil. Herkes bir şekilde bir yerden tutmak zorunda. Herkes sesini bir şekilde duyurmak zorunda. Ama ve lakin eğer sesimizi duyuracaksak bu Ozan Güven'in sevgilisi ya da eşi için değil, bu biraz önce bahsettiğim Semine Hanım için duyurmamız lazım. Hani bu Semine Hanım asıl şu an tehlikede olan. Yoksa Ozan Güven'in kız arkadaşının ben maddi yetersizlik yaşadığını zannetmiyorum ki, yaşasa bile çok büyük ihtimalle tekrar hayatını kurabilecek bir eğitime ya da sosyal çevreye sahiptir. Ben bu Ozan Güven'in kız arkadaşının bir aile ve toplum baskısından dolayı Ozan Güven'e mecbur kaldığını düşünmüyorum. Yani sonuçta bunlar sosyete cemiyetindeki insanlar. Bunların içinde bulunduğu aile ve toplum da belli. Ben bu Ozan Güven'in kız arkadaşının bir can korkusu olduğunu düşünmüyorum. Yani Ozan Güven'in bu kadını alıp da işte Bodrum'a kilitlediğini, ya benimsin ya toprağın dediğini, silahla her gün iş yerinin kapısında beklediğini. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu olayın bu hassasiyete de ihtiyacı yok. Ama ve lakin bu Semine Hanım'ın gerçekten ihtiyacı var. Ya da bu Semine Hanım gibi babasından şiddet gören çocukların gerçekten ihtiyacı var. Ya da bu Semine Hanım gibi işte babasının işte namus adına hiç tanımadığı, bilmediği ve kendisine eziyet eden insana eş olarak zorla verilen insanların buna ihtiyacı var. Yani dolayısıyla hassasiyetimizi gösterirken doğru yerlere yöneltmemiz lazım. Ve Türkiye'de de benim aşırı derecede rahatsız olduğum konu artık insanların hemen hemen hiçbir şeyi düşünmemesi. Bize medya, sosyal medya ya da her zaman bildiğimiz genel medya ne sunuyorsa biz onun peşinden gidiyoruz. Bu yıllardır böyle oldu ve artık daha kötü olmaya başlıyor. Neden? Hani artık o kadar mantıksızca bazı şeylerin arkasında duruyoruz ki. Hani bir şeyi kabul etmemiz için ya da desteklememiz için onun sadece bir kadın tarafından söylenmiş olması yeterli. Neden? Çünkü Türkiye'de kadın bir kısmında aşırı değersiz, bir kısmında aşırı değerli. Ya da hani bir partinin herhangi bir şey söylemiş olması yeterli. Neden? Çünkü biz o partiyi destekliyoruz. O ne derse doğru kabul ediyoruz. Ya da bir taraftarsak bir futbol kulübünün başkanının söylediği şey kanun. Hani artık düşünmek, hani haklıyı haksızı değerlendirmek yok. Çoğul olan neyse, çoğunluk ne istiyorsa, çoğunluk neyin peşinden gidiyorsa hemen hemen hepimiz de onun peşinden gitmeye meylediyoruz ki bu bence çok tehlikeli. Ve maalesef şu anki hükümetin de aslına bakarsanız bariz bir biçimde kullandığı bir şey. Yani Türkiye'de nasıl ki muhalefet artık doğru düzgün bir muhalefet değilse, maalesef burada da sözde kadın haklarını koruyan insanların da hiçbiri aslına bakarsanız kadın haklarını korumuyor. Daha da kötüsü olayı sulandırarak, konuyu sulandırarak ya da konuyu hiçbir şekilde çözülmeyecek, çözülmesine gerek olmayan, hatta o kadar da önemli olmayan taraflara çekerek asıl ihtiyacı olan, asıl yardıma ihtiyacı olan insanların yardıma ulaşmasını engelliyorlar. Bugün böyle biraz tatsız bir konuya girdiğim için özür dilerim. Aslında aklımda hiç yoktu ama yani üst üste denk gelince bir de içimdekilerde birikince konuşmak istedim. Önümüzdeki hafta yurt dışında yaşam konusuna devam edeceğiz. Eğer araya tabii ki başka bir gündem konusu girmezse. Türkiye'yi takip etmemeye çalışıyorum ama maalesef bunu yapamıyorum. Yani takip etmemeye çalışıyorum derken şöyle, Türkiye'yi takip ediyorum tabii ki. Ama ve lakin hani Türkiye'nin problemlerini buraya taşımamaya çalışıyorum. Yani Türkiye'li problemlerden kendimi müzdarip olmamaya çalışıyorum. Lakin dünyada gündem Türkiye'de olduğu kadar hareketli değil. Hani İngiltere'de bu kadar fazla yeni haber ya da bu kadar fazla yeni olay yok. Ondan dolayı maalesef zaman akışımda yani %90 Türkiye'deki olaylar geçiyor. Çünkü her gün bir şey oluyor. Ne bileyim, sosyal medyanın kapatılması, işte böyle şiddet olayları, ıvırı zıvırı, zartı zurtu. Türkiye'de devamlı bir gündem var. Burada yok maalesef. Ondan dolayı Türkiye'nin problemlerini biraz buraya da taşımak durumunda kalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Esen kalın efendim. İyi günler.